Ayrım 5. Sayfa 38. 14 Ekim 2007. İran Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları yerden alçak mesafede uçarak Suudi hava sahasına girmeye başlamışlardı. Amerikan ordusu bu saldırıya genel olarak hazır değildi. Beklemiyorlardı. Aslında özel bir deniz gücü İran kıyı bataryalarını füze atışlarıyla yok etmişti ve bu hareketin İran'ı tahrik edeceği kesindi. Her nedense bu saldırının haberdarı olmayan ordunun geri kalan kısmı bir anda tuzağa düşmüş gibiydi. Nasıl bir ortamda savaştıklarını bilmiyorlardı. Meteor Fırtına operasyonu sonrasında Amerika'da çok şey değişmiş. Yıllardır resmi kurumlara nüfuz etmek için elinden geleni yapan Sir Ali'nin liderliğindeki bir örgüt olağanüstü yollarla iktidar olmuştu. Kutsal topraklara yapılan saldırı esnasında da Sir Ali ile gerekli temaslar kurulmuş ve büyük bir medya operasyonu başlatılmıştı. Bu medya operasyonu sayesinde Amerikan kamuoyundaki savaş karşıtlığı neredeyse sıfıra düşmüştü. İran'da denkleme dahil olması sayesinde Stilson hükümeti için neredeyse savaşın sınırı kalmamıştı. Radar uçaklarının ekranlarında yavaş yavaş İran savaş uçakları belirmeye başlamıştı. Hemen tüm dünya hava saldırı birimlerinden gereken emirler ulaştırıldı. İran savaş uçakları bir hayli yaklaşmıştı. Suudi jetlerinin bazılarında havalanabileceği görülüyordu. Şimdi belli sayıda savunma yapan savaş uçağı Amerikan uçaklarına karşı mukavemet göstermekteydi. Telsizlerden duyulan feryatlar Amerikan Hava Kuvvetleri'nin zorlandığını gösteriyordu. Türkiye ile meydana gelen çatışma sonrasında koordinasyon azalmıştı ve eski moral düzeyine erişmek zor olacak gibi görünüyordu. İran uçaklarıyla çatışmaya giriyoruz. Çok yakınlar. Kahretsin. Buraya kadar nasıl geldiler? Bırakın ağlamayı. Iraklılarla savaşmak kolaydı. Erkekseniz İranlıları haklayın bakalım. Bu adamlar çok zorlu. Hey şu manevralara baksanıza. Bana MiG-29'un manevrasından bahsetme. Vurun onları. MiG'leri çok geliştirmişler. Kahretsin. Bana biri kilitlendi. Bulun bana kilitlenen Allah'ın belasını. Gökyüzünü yaran bir füze Amerikan savaş uçağını havada parçaladı. Pilot atlayacak zaman bulamamıştı. Hey bu İranlılar da ne yapıyor? Tanrım bir uçağımız vuruldu. Görüş ötesi füzeler var. MiG'leri getirmişler. F-15'ler yolda. Onlar gelmeden sakın dalaşmayın. Dalaştım bile. Bir tanesinin peşindeyim. Amerikan uçağı gökyüzünde tehlikeli bir it dalaşına girmişti. Suudi halkı nereden geldiği belli olmayan diğer savaş uçaklarının Amerikan uçakları ile savaşmasını seyrediyordu. Gözlerinin önüne henüz nedenini kavrayamadıkları bir çatışma meydana geliyordu. Bütün bunların bir felakete dönüşmesinden korkuyorlardı. Gözleri her an çölleri saran ufuk çizgisindeydi. Sınırların az ötesinde yüz binlerce Amerikan askeri olduğunu biliyorlardı. İran Hava Kuvvetleri aynı anda pek çok havaalanından kalkmıştı. Hedefleri Körfez'deki tüm Amerikan güçleriydi. Bunu ne kadar başarabilecekleri konusunda şüpheleri vardı ama mümkünse Körfez'deki tüm Amerikan askeri varlığını ortadan kaldırmak ya da yaşayamaz hale getirmek istiyorlardı. Bu bir kere de halledilmesi gereken bir işti. Eğer ilk sürpriz saldırıda bu işi başaramazlarsa o zaman Amerikan ordusu bütün gücüyle İran'a yüklenirdi ve saldırıya uğrayan taraf oldukları için nükleer silah kullanabilirlerdi. İran uzun süre önce satın alıp işletme başarısı gösterdi. F-14 filosu, gemi savar füzeleri takılı olduğu halde Körfez'e doğru yaklaşıyorlardı. Denize değme mesafesini uçuyorlardı. Tehlikeli manevralarda Amerikan hava savunmasına yakalanmamaya çalışıyorlardı. Ama bu bir yere kadar mümkündü. USS Lincoln Frakteyni ve USS Roosevelt destroyerlerinden oluşan ikili kol Körfez'in İran'a yakın sularında tam da bu tür bir saldırının uçak gemilerine ulaşmasını engellemek için erken uyarı amacıyla seyretmekteydi. İran uçaklarını tespit ettiklerinde savaş manevrası yapmalarına gerek kalmadı. Uçak savar füzeleri ardı ardına ateş ettiler. Ayrıca Flan X makinalı döner topları bir anda Körfez gökyüzünü havai fişek gösterisi yapıldığı bir alana çevirdi. F-14'ler ise sert manevralarla Amerikan savaş gemilerinin ateşinden kurtulmaya çalışırken birkaç kayıp verdi. Uçakların binlerce parçası denize gömülürken ateşten kurtulan bir F-14 sonunda USS Lincoln'un tam ortasına çarparak kamikaze dalışı gerçekleştirdi. Dalışı yaparken top ateşi de açmıştı ve bu darbe savaş gemisinin iskeletinin tam ortadan kırılmasına yol açmıştı. Destroyerler ise hızla çekilme manevrası yapmaya çalışıyorlardı. Çok sayıda uçakla uğraşamayacağını anlamıştı. İmdat çağrılarına cevap gelmemişti. Amerikan uçakları Suriye sahası üzerindeki direnişi tamamen bitirmeye çalışıyorlardı. Destroyerlerin hızlı manevrası sonuç getirmedi. Gökyüzünü delerek gelen bir Silkworm füzesi kaptan köşküne yakın bir yerden gemiye isabet etti. Gemi yanmaya başlamıştı. Amerikalı denizciler kendilerini suya atarak hayatta kalmaya çalışıyorlardı. Bir süre sonra gemide patlamalar meydana geldi. Dakikalar sonra ise gemi yavaş yavaş sulara gömülmeye başladı. Denizin üzeri enkaz artıkları ve denizci bedenleriyle dolmuştu. İranlı pilotlar enkaz çevresinde turlar atarak başka bir gemi olup olmadığını kontrol ediyorlardı. Etrafta bir denizaltı olma ihtimalinden bahsedilmişti ve bu çok önemli bir bilgiydi. Körfez sularına gerçekleşecek bir çatışma hızlı ve amansız olmaydı. Bir İran jeti havada tur attı ve denizcilerin topladığı enkaz çevresine doğru dalışa geçerek ateş açtı. Onlarca mermi enkazın çevresindeki metal parçalara çarparak patladı. Deniz yüzeyinde kalmaya çalışan denizcilerin pek çoğu bu ateş nedeniyle hayatını kaybetti. Bazıları da güçlerinin son aşamasındaydılar ve umutlarını yitirerek kendilerini suya doğru bıraktılar. Jetler tam son manevra yapıp bölgeyi terk edecekken tek başına enkaz bölgesine doğru yaklaşan bir MH-3 taşıma helikopterinin yaklaştığını fark ettiler. Amerikalılar cesurca bir girişimde bulunmuş ve enkazda mümkün olduğunca çok insan kurtarmak için helikopter yollamışlardı. Düşman uçaklarının bölgede olmasını hiç umursamamışlardı. İranlı saldırı filosunun komutanı bu hareket karşısında duygulandı ancak yapabileceği bir şey yoktu. Bir helikopterin orada kendilerini hiçe sayarak dolaşmasına izin veremezdi. Kurtarma helikopteri bile olsa. Kesin bir dönüş yaptı ve helikopterin üzerine yöneltti uçağı. Helikopter bunun farkına varmıştı ama kaçmak için bir çaba göstermiyordu. Kaçamayacağını biliyordu ve İran uçağının kendisine ateşi açmayacağını düşünüyordu. İran F-14'ü helikopteri hedef sistemine belirledi ve birkaç el ateş etti. Havada dağınık bir şekilde uçan mermiler hedefi motor panellerini parçaladı ve külçe gibi enkazın içine düşmesine neden oldu. 14 Ekim 2007, Kuveyt. Kuveyt'teki merkez gemilere yapılan ani saldırı nedeniyle karışmıştı. İran Hava Kuvvetleri'nin iki gemisi batırdı. Tekrar ediyorum. Bölgede görülen tüm İran savaş uçakları derhal düşürülecek. Üstelik gemilere yardıma giden bir helikopterimiz de düşürüldü. Dikkat! Bölgede havalanan tüm savaş uçakları düşürülecek. Hiçbir şekilde uyarı yapılmamalı. Bölgeyi kapalı alan ilan edin ve tam anlamıyla topyekün savaş kurallarını uygulayın. Körfez üzerindeki savaş uçaklarının pilotları bir garip olmuşlardı. Ne yaptıklarını bilmeden bir çılgınlığın içine doğru sürüklenmeye başladıklarını hissediyorlardı. Kaos her yanlarını sarıyordu. Suudi havaalanlarına saldırmaktayken bir başka devletin savaş uçakları tarafından saldırıya uğramışlardı. Tüm askerlerin içinde şeytani bir döngüyü başlattıklarına dair yoğun bir his vardı. Bütün bölge savaşa doğru gidiyordu. Yoksa çatışma bölgeyle sınırlı kalmayacak mıydı? Bir anda herkesin içine bir karamsarlık kapladı. Nereye kadar savaşacaklardı? Her zaman hissettikleri kendilerine güven duygusu kaybolmaya başlamıştı. Artık her yandan bir düşman çıkabilirdi. Kimsenin dost olmadığı coğrafyada yaşama umutlarının kaybolduğunu sezip kendilerine birileri tarafından gözden çıkarılıp çıkarılmadığını anlamaya çalışıyorlardı. O ortam içinde bu konular üzerinde düşünmek imkansız. Düşünmek demek son demek anlamına gelebilirdi. Derhal Florida ile bağlantı kuruldu. İran saldırısı ile ilgili yorum bekleniyordu. Genelkurmay Başkanı Howard Stark bu saldırının olmaması için dua etmişti ama belli ki duaları kabul olunacak tarafta değildi. Wilson hükümetinin İran'ı ilk sıraya koyduğu biliniyordu. Uzun zamandan beri bu fırsatı bekliyorlardı. Ve Amerikan tehdidini zaten çok yakından hisseden İran, kıyı bataryalarının nedensiz yere vurulmasından sonra sert bir harekâta girişmiş ve uluslararası kamuoyu önünde kendisini haksız düşürecek konuma gelmişti. Amerika'nın Suudi krallığına yaptığı saldırı için bahane bulması zor değildi. Aynı şeyi İran için de yapmasına gerek kalmayacaktı. Strike daha zor durumda kalmıştı. Şimdi generallerin ve hükümetin baskısı daha da artmıştı. Bir an önce Suudilerin işini bitirip Tahran'ın yürümeleri için baskı başlayacaktı. Ne yazık ki Suudilerin fazla direnmesi mümkün görünmüyordu. Kraliyet ailesi ne yapacağını şaşırmıştı. Prenslerden bazıları Amerikalılar tarafından esir alınmıştı. İran Hava Kuvvetleri tekrar saldırmadıkça saldırmayın. Şu anda onlarla uğraşamayız. Önce Suudilerin işini bitirmemiz gerekiyor. Onun dikkatini dağıtmayalım. Zaten hassas bir denge üzerindeyiz. İp cambazlığı. Bu yaptığımız bir bakıma. Strike'ın çevresinde generaller onu kuşkulu hareketler yaptığını düşünüyorlardı. Bu işi bu kadar ağırdan almasına anlam veremiyorlardı. Ama bazıları bunun ana nedeni biliyor gibi davranıyorlardı. Sayın Strike, eğer bu bölgedeki hakimiyet savaşını kazanmak istiyorsak acele etmeliyiz. Dünya çok fazla gerilmiş durumda. Orta Doğu'nun büyük bir savaşa zemin yaratması kaçınılmaz. Dünya savaşına doğru gidiyoruz. Öyleyse adımlarımızı düşünerek atmalıyız, değil mi? Çılgın gibi her ülkeye aynı anda saldırmamızı mı bekliyorsunuz? Bu saçmalık olur. Komutanım, göreve devam edebileceğimizden emin misiniz? Zira Türkiye ile olan çalışma nedeniyle hayli yıprandınız. Bana bakın, bu görevi bu odadaki herkesten iyi yapabileceğime şüphe yok. Savaş bir düşünme sanatıdır. Kabadayılık değildir. Gücünüz var diye her yere saldırırsanız bu sonunuz olur. Ben sadece sordum efendim. Sisun hükümeti bir an önce bölgedeki tüm kutsal merkezlerin ele geçirilmesini istiyor. Bu neden? Özellikle istediklerini anlamış değiliz. Ancak psikolojik bir neden olmalı. Stratejik bir neden olmadığı kesin biliyorum ama bu taleplerinde bir çılgınlık seçiyorum. İstanbul'un metal fırtınada hedef olması gibi bir şey. Biz askeriz efendim. Sadece verilen emri yerine getiririz. Bana bakın general. Asker olmak demek aptal olmak demek değildir. Her asker bir stratejisttir aslında ve olmalıdır da. Bu saçma düşünceleri bırakın artık. Asker de politikanın içindedir ve her şeyi sorgulamaya hakkı olmalıdır. General sustu ama bu diğer komutanların Strike'in garip davranışlarını fark etmediği anlamına gelmiyordu. Bir gariplik seziyorlardı ama hepsi de profesyonel askerler olarak son ana kadar bu davranış biçimlerini koruyacak gibi duruyorlardı. Komutanım, bazı istihbari bilgiler var. Rus kuvvetlerinin hareketlendiği ve hızlı manevralar gerçekleştirdiği yönünde. Üstelik öyle görünüyor ki tüm saldırılarımıza rağmen Türk ordusu halen belli bir savaş gücüne sahip ve bu manevralarda yer alıyor. Bu çok iyi bir haber değil ama Rusya'nın bölgeyi karıştırabileceğini sanmıyorum. Bu onlar için çok daha iyi bir durum yaratmaz. Bizim için de tabii. Bu sırada odaya haberci girdi. Elinde kırmızı bir telefon vardı. Komutanım, başkan telefonda. Strike'ın bu sözü ne zaman duysa midesi bulanmaya başlıyordu. Kendisini zorluyordu bu işe devam etmek için. Dünyanın geleceği için önemliydi bu. Devam etmek zorundaydı. Her işi bırakırsa başka kimse bu bilinçle hareket edemezdi. Metal fırtınanın bütün pisliklerini yaşamıştı. Bunlardan öğrendiği çok şey olmuştu. Bir daha bunun olmasına izin vermemek için elinden geleni yapacaktı. Başkan Stilson telefonun öbür ucunda öfkeden kuduruyordu. Strike, İran saldırısına karşı bir şey yapmayı düşünmüyor musun? Hep beklediğimiz fırsatı verdiler. Hala ne bekliyoruz? Bu fırsatı vermemeleri için nedenleri biz hazırladık efendim. Mantıklı bir şekilde hareket etmiyoruz. Bölgeye karşı topyekün bir saldırı başlattık. Artık herkesin bizi saldırma hakkı var ve bunu herkesin kullanmasından korkuyorum. Bunu engelleyeceksin. Artık mantıklı davranmak yok. Zaman zaman savaş zamanı. Dünyanın diğer büyük güçleri harekete geçmeden işini hallet. Bunu nasıl yapmamı istiyorsunuz? İran'ın bütün yeraltı sığınaklarına karşı nükleer silahlarla saldırın. Howard Strike'ın bedeni titredi. Bu emri vereceklerini aslına bakılırsa ucuz yollu olarak bölgeyi ele geçirmek için her şeyi yapmaya göze alacaklarını biliyorlardı. Sayın Başkan, bu korkunç bir olay. Bence böyle bir karar almak için Amerika'da seçimlerin yapılması gerekiyor. Telefonda sessizlik oldu. Stinson buna inanmıyor olmalıydı. General Strike, siz yoksa benim başkanlığımı mı sorguluyorsunuz? Strike o anda hata yaptığını anladı. Eğer Stinson isterse onu hemen görevden alırdı. Ve bu da Strike vatandaşlarının hesaplarının son anlamına gelebilirdi. Sayın Başkan, kamuoyunun baskısı açısından kes. Ben sadece verilen görevi yerine getirmeni istiyorum. Başka bir şey değil. Ve yorum da yapma sakın. Yoksa şu an aklından geçenleri gerçeğe dönüşmesini sağlarım. Bu adam hasta olmalı. Aklımdan geçenleri okuyordu sanki, diye düşündü Strike. Sayın Başkan, İran'a karşı nükleer silahlar kullanılacak efendim. Toplantıdaki generaller telefon konuşmasının son cümlelerini duyunca birbirlerine baktılar. Bu kadar kesin bir karşılığın hemen verileceğini düşünmemişlerdi. Sanki Stilson hükümeti bir şeyler hızlandırmak ve bir an önce işleri bitirmek için uğraşıyor gibiydi. Beyler, İran'daki yeraltı sığınaklarına ve nükleer santrallere nükleer saldırıları başladı. Ayrıca güçlü İran tümenlerine taktik nükleer silahlarla saldırabilirsiniz. Çok dikkatli olun. Saldırının bölgeyi etkilememesi gerekiyor. Ancak buna pek imkan yok sanırım. Kendi askerlerimiz de tehlikeye girebilir. Saldırıyı sadece yeraltından gizli sığınaklara karşı yapalım. Yerüstü hedeflerini vurmayalım. Yoksa çok can kaybına yol açar. Strike bir an düşündü. Generaller mantıksızlık arttıkça daha mantıklı davranmaya başlamışlardı. Az önce kendisini eleştirdikleri zamanki durumda değillerdi. Bu iyiydi. Belli ki hastalıklı kabineye karşı bir şeyler yapabilirlerdi. İstemese de nükleer bir saldırının emrini vermek zorundaydı. En azından bir nükleer tesise saldırmak zorundaydılar. Havaalanları ve diğer hedeflere hava saldırıları da yapabilirlerdi. Ancak bu planlamaların en üst düzeyde kayba sebep olması gerekiyordu. Bu nedenle işi çok cesur hava saldırılarından yana olan bir generale havale etmeliydi. Dağlık alandaki köyler neredeyse yere değecek gibi uçan jetlerin gürültüsü nedeniyle kulaklarının sağır olacağını düşündü. Ardı ardından 24 savaş uçağı kanat hatları silahlarla dolu olarak geçmişti. 15 Ekim 2007, Irak hava sahası. Pilot yüzbaşı Akın Volkan uçağa alışmaya çalışıyordu ama uçak beklediğinden çok daha uyumluydu. Bir Rus savaş uçağını daha önce hiç kullanmamıştı. Ancak hava kuvvetlerinin de komşu ülkelerin uçakları ile ilgili gizli bir eğitimden geçmişlerdi. Her ihtimale karşı yapılan bu hazırlık sayesinde şimdi Rus pilotlarıyla ortak bir operasyon düzenleyebiliyorlardı. Amerikan saldırısının başında alınan bir kararla bazı Türk pilotları karayoluyla Rusya'ya geçirilmişti. Bu operasyon yapılırken Kafkaslardaki Türkler ilk kez Ruslarla ortak bir harekat düzenlemişti ve bu sayede iki taraf arasındaki sorunların çözümü için bir adım atılmıştı. Yüzbaşı Akın ve diğer 11 Türk pilotu Rus Su-27'leriyle birkaç günlük bir eğitim yaptıktan sonra Gürcistan'daki Rus hava üssüne gelmişlerdi. 12 savaş uçağına yardımcı olmak için 12 Rus MiG-31'i Rus pilotları da Türklere katılmıştı. 24 savaş uçağı alçaktan uçarak Azerbaycan üzerinden Irak hava sahasına girdi. Irak'ın savunmasını yapan Amerikan kuvvetleri bu savunmanın bir bölümünü Iraklılara devretmişti ve bu da pilotların işini kolaylaştırıyordu doğrusu. İkili kol halinde uçuyorlardı. Türk pilotları uçaklara iyice alışmak için zaman zaman hava manevraları yapıyordu. Şu aşamada Türk hava sahasını ve elde kalan Türk F-16'larını kullanmak çok sorun yaratırdı. Amerikan uçaklarının F-16'larla karşı her türlü önlemi çok önceden alındığı belli olmuştu. Türkiye acılı bir savaştan yeni çıkmış olmasına rağmen Orta Doğu'daki tarihsel sorumluluğunu almak zorunda kalmıştı. Bu çok gizli bir görevdi. Rusya'da bütün üsleri göze alarak Amerika'nın Orta Doğu saldırısına müdahalede bulunmaya karar vermişti. Eğer büyük bir savaş çıkacaksa bunu önceden şekillendirmek daha mantıklıydı. Amerikan birinci tak tümeni sonra elinin çetesi tarafından kurulan hükümetin emriyle kutsal topraklara doğru harekete geçmişti. Bu operasyon durdurulması için zamana ihtiyaç vardı. Bu zamanı kazanmak için Irak hava sahasında Rusların yapacağı bir operasyon gerekliydi. Bu durum kafaları karıştırdı. Belki bir kriz çıkartır ama mutlaka o bölgede savunma tertibatı alınmasını sağlardı. Üstelik operasyonun durdurulması için Türkiye ve Rusya'ya bilgi verip Amerikalı yetkililerin kendi ülkelerinde durumu kontrol altına alması için de zaman yaratılırdı. Amerikan askerleri çok şaşıracaklardı. Böyle bir saldırı bekliyor olamazlardı. Oysa istihbarat hiç beklemedikleri kadar üst düzeyden geliyordu. Amerikan radar uçaklarının menzili dışından hava sahasına giriyordu uçaklar. Hepsi tamamen uçak savar füzelerle doldurulmuş haldeydi. Amerikan hava kuvvetlerine havada darbe vuramazlarsa çekilme harekatı çok acılı olabilirdi. Türk kolundan Rus koluna, alçak irtifanın faydalı sahasından çıkmak üzerindeyiz. Bir dakika sonra savaş pozisyonunda olacağız. Anlaşıldı. Komutan sizsiniz. Rus pilot üsteğmen Sergei Farayev bunu gülerek söylemişti. Yüzbaşı Akın uçağın camından bütün dünya pilotları için anlaşıldı ve olumlu anlamına gelen sağ baş parmağını kaldırdı ve hareketiyle karşılık verdi. Uçaklar Yere o kadar yakın uçuyorlardı ki üzerlerinden geçtikleri köylerin insanları ve korkuyla kaçışmalarını görebiliyorlardı. İnsanlar Rus ve Amerikan uçaklarını ayırt edemedikleri için saldırıya uğradıklarını düşünüyorlardı. Bir süre sonra yükselmeye başladılar. Yüzbaşı Akın'ın radar ekranında ilk işaretler yanıksınıyordu. Rus gibi biri Amerikan helikopterleri tespit ettim. Anlaşıldı. Ekranda görüyoruz. Onaylandı. Bunlar Apache'ler. Evet doğru Apache'ler. Hem de korumaları olmadan havadalar. 4 Apache saat 9 önünde. Anlaşıldı. İki uçağı onlara yönlendiriyorum. Bu konuşmaların ardından savaş uçakları Amerikan Apache'lerine yöneldi. Ve onları isteseler füzelerle çok uzak mesafelerden vurabilirlerdi ama füzeleri uçaklara saklıyorlardı. Helikopterleri makineli toplarıyla da halledebilirlerdi. Saniyeler sonra çok yükseklerden aşağıya doğru dik bir dalış manevrası gerçekleştirmekteydiler. Apaçiler durumun farkına varmış ve büyük ihtimalle yardım istemişlerdi ama onlar için artık çok geçti. Su-27 uçaklarını kullanan Türk pilotları önlerindeki başüstü göstergesinin en nişanladıkları iki Apache'yi makineli toplarla taradı. Küçük ekranda kıvılcımları ve ardından meydana gelen patlamaları gördüler. İkisi indi, ikisi indi. Türk O-1, iki Amerikan kuşu yerde paramparça oldular. Anlaşıldı, diğerlerini de indirin. Helikopterler canlarını kurtarmak için inanılmaz manevralar yapıyordu. Türk pilotları Amerikalı pilotların ustaca ama umutsuz manevralarına saygı duydular. Şimdi bir düşmandan ziyade hayatta kalmak için çırpınan insanlardı onlar. Savaşın acı kuralı uygulandı. Yanlış zamanda yanlış yerdeyseniz eğer kim olduğunuza bakılmazdı. Yırtıcı Rus kuşlarının makinalı topları yine ateşlendi. Havada açılı bir yol izleyen mermiler hem yere hem de helikopterlerin gövdesine doğru yağdı. Biraz sonra yarı ağaçlık alanda yangın çıkmıştı. Amerika 1. Süvari Tümeni'nin helikopterleri alev içinde erimeye başlamıştı. İki uçak geldikleri gibi hızla ana uçuş koluna yetişti. Yüzbaşı Akın selamladı onları. Artık tehlikeli anlar başlamıştı. Amerikan Hava Kuvvetleri onların nerede olduğunu tespit etmiş olmalıydı. Ancak geri çekilmedikleri oldukları için yeterince organize cevap veremeyebilirlerdi. Bu da onların sonu olurdu. Bu sırada yerde hareket etmekte olan bir tank kolu gördüler. 20-25 kadar tank ve zırhlı araç. Kıvrılan bir yolda tozu toprağı birbirine katarak ilerliyorlardı. Bunu geri çekilmekte olan bir Amerikan kolu olduğunu hemen anladılar. Üstelik bir yerleşim yerine doğru hareket ediyorlardı. Yüzbaşı Akın bu hedefe mutlaka vurulması gerektiğini biliyordu. Hemen Rus pilotlarının komutanıyla konuştu. Rus pilot yakıt durumunun ancak birkaç dakikalık bir sargıya izin verdiğini söyledi ve saldırı kararı alındı. Tüm uçaklar tank koluna makinalı top saldırısı düzenleyecek. Sadece bir hakkınız var. Bu hakkınızı iyi kullanın. En azından onların hareketini durduralım. Belki de operasyonları için önemli bir askeri bilimdir. Anlaşıldı, anlaşıldı, mutabıkız. Türk pilotlarının kullandığı Su-27'ler ani manevralarla yükselip dik saldırı pozisyonunda Amerikan Kara Kuvvetleri koluna saldırıya geçti. Rus uçakları da bölgeyi terk etmemişti henüz. Onlar da geniş bir alanda kavis çizerek Türk pilotlarının ardına sıraya girdi. Amerikan tank kolunun bir şeylerin ters gittiğini anlaması için Türk pilotlarının kullandığı Su-27'lerden ilkinin koluna en üstündeki M1A1 Abrams tankını parçalayana kadar makineli top ateşinde tutması gerekmişti. Öteki tankın alev alıp hava uçması nedeniyle yol kapanmıştı. Tanklar ve zırhlılar yolun dışında dağılarak canlarını kurtarmaya çalışıyorlardı. Rus savaş uçakları ardı ardına zırhlı kolla saldırıyorlardı. Her seferinde bir araç ya yanmaya başlıyor ya da tamamen infilak ediyordu. 5 dakika sonra neredeyse bütün araçlar geniş arazide kararmış, gövdeleriyle dağınık halde kalmıştı. Bir daha hareket etmelerine imkan yoktu. İçlerinden çıkan yaralı Amerikan askerleri de kendilerine bir kaya kovuğu bulup canlarını kurtarmaya bakıyorlardı. Hava saldırı kolu toparlansın. Radarda Amerikan savaş uçakları göründü. Bir anda pilotlar gerildi. Ciddi bir çatışmaya gireceklerine şüphe yoktu. Rus ve Türk pilotlar bir arada hareket ediyorlardı. Bütün uçaklar birbirini kollayacak şekilde kol uçuşuna geçti. Onları görebiliyorum, onları görebiliyorum diye bağırdı Türk pilotlardan birisi. Ufuk çizgisinin de ötesinde siyah noktaları herkes fark etmişti. Telsizler bağıntılar gelmeye başlamıştı. F-16'ya kilitlendim. Radar kontağı tamam. Ateş ediyorum. Rus savaş uçakları Amerikan F-16'larının yetersiz ekipmanları nedeniyle üstün konumdaydılar. İlk AA-12 füzesi Su-27'den ayrılıp kavisli bir rotada giderek F-16'ya yaklaştı ve onu tam motorundan vurdu. Uçak havada İnflak ederken pilotun açılan paraşütü herkesin rahat nefes almasını sağladı. Pilotlar birbirlerini öldürmek için asla özel nedenleri olmazdı. Tam bu sırada telsizlerden yükselen bir bağırtı hemen ardından Rus MiG-31'lerinden birisi portakal topu haline dönüşmesi ardına geldi. Kahretsin, bu da ne böyle? Yardım geliyor olmalı. Ufuk ötesine radar sistemiyle atış yaptılar. Bu bir amra. Herkes arkasını kollasın. Uçaklar dağılarak bulutların üzerine çıkıp tekrar altına indiler. Radarlarıyla Amerikan uçaklarını aradılar ve bazıları da buldu da. F-15'ler hayli uzak mesafeden atışa devam ediyordu. İki Rus pilot ve bir Türk pilot da füzelerin hedefi olmuştu. Savaş kızışıyordu. Yüzbaşı Akın gruptan ayrılıp hızla düşük irtifaya indi. Bir süre o şekilde uçuşu ve Amerikan uçaklarını görür görmez seri bir tırmanışa geçti. Bedeni çok yüksek G manevralarıyla sarsılıyordu. Amerikan uçakları onu görmüştü ama Akın çoktan bir F-15'i yakalamıştı. F-15 yakalandığını anlayınca hızla yükselmeye başladı. Yüzbaşı Akın da onun peşinden. Rus Su-27'si eski olmasına rağmen çok iyi performans gösteriyordu. F-15 rakibini G kuvvetine sokup onun dikkatini dağıtacak manevralar yapıyordu. Akın kilitlenmek üzereydi ona. Tamamen hedefine odaklanmıştı. F-15 sert çıkışlar ve inişler yaparak düşmanın ölümcül kapanından kurtulmaya çalışıyordu ama Rus uçağı kendi manevralarının her seferinde aynı cevaplarla karşı karşıya üzerine umudunu yitirmeye başlamıştı. İşte şimdi seni yakaladım. Akın uçağı yönlendiren kola yapışmış, dış dünyaya bağlantısını kesmişti. Kendisi dışındaki uçakların içine girdiği it dalaşlarını görmüyordu bile. Şiddetle sarsılıyordu uçak. O anda Su-27'nin F-15'e kilitlendiğini belirten ışık yandı ve sesli alarm devreye girdi. Ateşleme düğmesine bastı. Archer füzesi havada ıslık çalarak F-15'e yaklaşmaya başladı. F-15 pilotu son bir çare olarak karıştırıcı ışıldakları attı ama füze radarı çoktan kilitlemişti. Elektronik karıştırmalara karşı uzun süredir yapılan çalışmalar sonuç vermiş. Amerikan elektronik karıştırma sistemleri işe yaramıyordu. Archer açılmasızca F-15'i kanadını parçaladı ve saçılan füze parçaları uçaktan atlamaya çalışan pilotun paraşütünü kullanılamaz hale getirdi. Akın o anda üzüldü ama yapacak hiçbir şey yoktu. Amerikalı pilot paraşütüne sarılı bir halde külçe gibi düşerek bulutların arasında kayboldu. Yüzbaşı Akın'ın etrafına bakmaya başladı. Çok geniş bir alanda şiddetli bir hava savaşı yaşanıyordu. Çok fazla zamanları yoktu. Birkaç dakika sonra geri dönüş için yakıt tüketmeye başlamak zorunda kalacaklardı. Ya da Türkiye'deki yollardan birisine iniş yapacaklardı. Rus üsteğmeye sergi yaradı. Sesi gelmiyordu telsizden. Biraz sonra bozuk bir İngilizce ile başka bir Rus pilotun sesi duyuldu. Uçağı düştü. Akın hiçbir şey söylemedi. Amerikan savaş uçakları bölgeden uzaklaşmak üzereydi. Rakipleriyle uğraşacak durumda değillerdi. Mutlaka kısa süre içerisinde daha kalabalık olarak ortaya çıkacaklardı ama o zaman daha şiddetli bir çalışmanın içine bulacaklardı kendilerini. Irak üzerinde bir hava savaşı beklemedikleri için bu bölgede yeterince uçak bulundurmamışlar ve tüm hava gücü Suudi Arabistan'a ve diğer operasyonlar için güneye ve kuvvete yığmışlardı. Haberler mutlaka merkez komutanlığına ulaşmış olmalıydı ve bu haberlerin komutanlığın bütün planlarını alt üst etmiş olduğundan da şüpheleri yoktu. Yüzbaşı Akın geri dönüş emri verdi. Uçaklar ikili kol uçuşuna geçtiler. Geriye fazla uçak kalmamış. Savaşın gerçekleştiği alandaki araçta pek çok uçak enkazı görülebiliyordu. 24 uçaktan geriye 6 uçak kalmıştı. Bu uçakları Rusya'ya geri götürmenin anlamı yoktu. Sizler Rusya'ya dönmeyi deneyin. En kötü ihtimalle Gürcistan'a inersiniz, dedi geriye kalan iki Rus pilot Akın. Havacı selamının ardından uçaklar kuzeye inerken Yüzbaşı Akın inecek bir otoyol aramaya başladı. Kahretsin, bu uçaklar da nereden çıktı? Derhal Güney Komutanlığı'na bildirin. Beklenmedik bir saldırıya uğradık. Gelişmiş Rus uçaklarından oluşan bir filo Amerikan hava ve kara birliklerini vurdu. Bu mesaj bütün birimlerde yankılandı. Tam bir şok yaşanıyordu. Amerikan ordusu 10 yıllardır herhangi bir hava saldırısı sonucunda kayıp vermemişti. Ama gelen haberlere göre bu saldırının sonucu tam anlamıyla bir mağlubiyetti. Rus uçaklarının son versiyonlarının bir hayli ileri seviyede olduğunu, ortak tatbikat yapıp taktiklerini çözdükleri Hindistan Hava Kuvvetleri sayesinde öğrenmişlerdi. Bu ülkeyle yaptıkları tatbikatlarda mutlaka yenilmelerini sağlayacak yöntemler kullanıyorlar. Ve Hint pilotların Amerikalı pilotları yenme zevkine erişmesi için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlardı. Bu sayede bütün hava saldırı ve savunma Taktikleri Amerikalı pilotlar tarafından iyice test ediliyor ve Pentagon'daki askeri istihbarat birimlerine iletiliyordu. Bu birimlerde Rus saldırı uçaklarının hangi manevralar daha etkili sonuç aldığı gibi konular masaya yatırılıyor ve ona göre taktikler geliştiriyorlardı. Bu saldırı İran Hava Kuvvetleri saldırısıyla arka arkaya gelmesi işleri daha da karıştırmıştı. Rusya İran ile birlikte Amerika'ya karşı toplu bir hücum mu başlatacaktı yoksa? Diego Garcia üstünden havalanan B-2 uçağında 2 adet nükleer füze bulunuyordu. Bu nükleer füzeler sığınak delici olarak da adlandırılıyordu. İran'ın yer altında gizli bulunan laboratuvarını ve askeri güçleri vurmak için kullanacaklardı. Nükleer silahlar yerin çok altında patlayacağı için yeryüzünü fazla bir radyoaktif kirlilik meydana getirmeyecekti. Planlanan işgal hareketi bu nedenle riskli hale gelmezdi. En azından beklentiler bundan ibaretti. İşler yoluna giderse durumun aşağı yukarı bu şekilde gelişeceği tahmin ediliyordu. Bir felaketin olmaması için tamamen şansa bağlıydı aslında. Uçak okyanusu geçip yeryüzünden 15 kilometre yüksekte güvenli bir şekilde seyrediyordu. Pilotlar sürekli olarak hedef koordinatları ve yaklaşma açıları üzerinde çalışıyor. Olası senaryolara karşı neler yapabileceğini hesaplıyorlardı. İran Körfezi civarındaki radar uçaklarından hava aktiviteleriyle ilgili bilgi alıyorlar ve hedef bölgesinin son çekilmiş uydu fotoğraflarını inceliyorlardı. Her şey yolunda görünüyordu. İran uçaklarının saldırısından sonra genel bir sakinlik vardı. Amerikan donanmasına bağlı hava saldırı uçakları hazırdı. B-2 bölgeye ulaştığında yoğun bir hava savunma bastırma operasyonu başlayacak ve İran gökleri işgal edecekti. B-2 nükleer silahları hedefe yolladıktan sonra İran'dan teslim olması istenecek ve hemen kara işgali gündeme gelecekti. ABD Kara Kuvvetleri'nin 4. Mekanize Tümeni Türkiye'de hayli kayıp vermişti ama halen Suudi Arabistan'ı ele geçirebilecek kapasitedeydi. Irak'ın güneyinden Suudi sınır bölgelerine geçiş neredeyse tamamlanmıştı. Sınırdaki küçük kasabaların halkı homurdanarak ilerleyen tank sınırlarına bakıyor ve bir süre önce yanlarında olan Amerikan ordusunun şimdi neden kendi ülkelerini işgal ettiğini anlamaya çalışıyorlardı. Dünya basını aniden meydana gelen bu çatışma haberleriyle şakalanmaya başlamış. Tarihin sonunun geldiğini ve artık hiçbir zaman eski günlere dönülemeyeceğini söyleyenler susmuş ve mantıksızlığı açıklamaya çalışmakla uğraşıyorlardı. Açıklanacak fazla bir şey yoktu. Amerikan İmparatorluğu'nun kuruluş savaşı veriliyordu ve bu konuda ciddi olduklarına dair pek çok ipucu vardı. Ama inanmak isteyenler tarafından göz ardı edilen ipuçları. Avrupa tam anlamıyla kaos içindeydi. Hükümetler sürekli olarak çeşitli konularda anlaşmaya çalışıyorlar ancak buna imkan bulamıyorlardı. İngiltere her zamanki gibi Amerikan yanlısı bir tutum içindeydi ve bu durumda diğer ülkelerin karar alması imkansızdı. Aşırı sağ akımlar güçlenmeye başlamıştı. Her şey çok yeniydi ama küçük olaylar yavaş yavaş politikayı etkilemeye benziyordu. Oy almak isteyen politikacıların Avrupa'nın ayrımcılık yapması karşısındaki zayıf durumunu düşünmeden oy avcılığı yapmaya başlamaları ile yaşlı kıta gerçekten de politik konularda hareket kabiliyetini tamamen yitirmiş, Amerikan politikaları karşısında edilgin kalmıştı. Asya piyasaları savaş stresini kaldıramayacak durumdaydı. Borsalar sürekli kan kaybediyordu ve 3. Dünya Savaşı'nın çıkacağı beklentisi nedeniyle tam anlamıyla satış dalgası yaşanıyordu. Emlak fiyatları dip yaparken emlaka dayalı kredilerde geri dönüşler azalmaya başlamıştı. Özellikle Rus savaş uçaklarının Irak'taki Amerikan birliklerini vurmaya başladığını duyulması paniği daha da körüklemişti. Rus hazine bonolarının faizleri hızla artıyordu. Her şey saatler içerisinde oluyordu ve olayların etkisi dünyaya dalgalar halinde yayılıyordu. Çin henüz bir açıklama yapmamıştı ama Rusya ile gelişen ilişkiler nedeniyle Pekin'deki Rus Büyükelçisi özel olarak çağrılarak gelişmelerle ilgili bilgi alınmıştı. Hover Strike olayları kontrol altına almakta çok zorlanıyordu. Rus Hava Kuvvetleri'nin Irak'ta girişçi operasyonun perde arkasını çok iyi biliyordu. Ama bu saldırının neticesinde ortaya çıkacak iç kompleksiyonları en az indirgemesi gerçekten de zordu. Başkan yine telefondaydı. Sesi titriyordu, açıklama bekliyordu. Açıklamayı hemen istiyordu ve Strike'ın bir açıklaması yoktu. Karşılık verilmesiyle ilgili olarak bir planı da yoktu. Buna pek telefon konuşması denilmezdi aslında. Daha çok Başkan Sisson'un Strike'a bağırması şeklindeydi diyalog. Başkan, Irak'taki savunmanın güçlendirilmesini ve Rus saldırısı tekrarlanırsa sadece saldırı filosunun vurulmasını istiyordu. Şimdilik Rusya ile ilgili olarak televizyonuna yapılacak bir nükleer tehdit yeterli olur diye düşünüyordu. Strike bu durumdan hoşnut kaldı. Rus saldırısına geniş çaplı bir mukabele emri verilseydi eğer bütün planları bozulabilirdi. Amerikan kuvvetlerinin Irak içinde kalması gerekirdi o takdirde. B-2 hedef bölgeye yaklaşmaktaydı. Uçak gemilerinden kalkan uçaklar dalgalar halinde İran hava savunma sistemine saldırmaya başlamıştı. Havaalanları da hedefler arasındaydı. Ancak amaç B-2 için silahların rahat kullanılabileceği bir ortam yaratmaktı. Nükleer saldırının İran'ı alt edeceğine kesin gözüyle bakılıyordu. B-2'nin iki pilotu son kontrolleri yaptığı her şey yerli yerindeydi. Nükleer silah kullanmak bir pilot için kolay bir şey değildi. Ama emir emirdi. Ve bu silahların kullanılması daha fazla insanın ölmesini engelleyecekti. Rüzgar ve diğer meteorolojik veriler silahın kullanılması açısından son derece uygundu. Pilotlarla merkez komutanlık arasında konuşmalar bir iyimserlik hakimdi. B-2'den yüzlerce kilometre ötede bir İran hava savunma merkezinin radarları kapalı halde bekletiliyordu. Bunun nedeni Amerikan uçaklarının bu radar merkezlerinin çalışmıyor olduğunu düşünmelerini sağlamaktı. İran'ın gizlice Rusya'dan aldığı S-400 füze sistemlerinin bu üssünün ana silahıydı. Yaklaşık olarak 400 kilometre menzilli bu füzeler hemen hemen Amerika'nın sahip olduğu tüm hava saldırı amaçlarına karşı kesin vuruş sağlayabiliyordu. Onlarca S-400 füzesi radarın açılmasını bekliyordu. Beklenen an yaklaşıyordu. Bu an savunma atağı saldırganın tüm motivasyonu kırabilirdi. Zaman geldi. Radar operatörleri sistemleri artık aktif hale getirdiler. Sistem ısınır ısınmaz monitörde değişik ışıklar yanmaya başladı. Radara görünmeme özelliği olan B-2'nin bile değişik bir radar asayişine yakalanması mümkündü. Rus teknoloji uzun yıllardır görünme uçakları görünür kılmak için uğraşıyordu ve bunu bir yere kadar da başarmışlardı. İranlı operatörler radarda gitgide belirmeye başlayan izi takibi aldı. Bu izin rotasını geriye doğru izlediklerinde Diego Gracia'ya uğraşıyorlardı. Doğru iz üzerinde olduklarını anlamışlardı. Bir süre daha radar aydınlatması devam etti. Füzeler bilgisayarına bu bilgileri kaydetmişlerdi. Fırlatıldıktan sonra kendi aktif tarayıcı başlıklarıyla o uçağı vuracaklardı. Radar komutanı kritik menzile girdiği tespit etti. Amerikan uçağına ateş açma zamanıydı. Füzeler aktif konuma getirildi. Üste yavaş bir hareketlilik başlamıştı. Dejneme yapılmadan bir Amerikan saldırısına maruz kalmak istemiyorlardı. Bu her an olabilirdi. Büyük ihtimalle radarın aydınlatması düşman tarafından belirlenmiş ve insansız savaş uçakları bu radarları vurmak için harekete geçmişti. Ancak daha zamanları olmalıydı. Füze ateşleme menzili. Füzeler aktif hale geldi. Radar doğrulaması alındı efendim. Hala düşman uçağı takip ediliyor. Sakın kaçırmayın. Füzeler hedefe kilitlendi. S-400'ler artık hedefi kendi sistemleriyle ve takip etmek için hazırdı. Füzeler ateşlendi. Arka arkaya 4 füze ateşlendi. Şiddetli bir patlama ile beraber üssü aydınlatan roket motorlarının ateşi oldu. Gözü yanıltacak hızla ileri atıldı füzeler. Hızla tırmanma safhasından geçtiler. Aktif tarayıcılar B-2'yi neredeyse normal bir uçak gibi görüyorlardı. B-2 pilotları füzelerin kendilerine kilitlendiğini kendi karşı elektronik sistemleri sayesinde anlamıştı. Kabinin içini panik sardı. İki pilot da ne yapacağını bilmedi birden. Böyle bir şeyi beklemiyorlardı. Çok uzak mesafelerden atılan süper gelişmiş füzelerle karşılaşacaklarını düşünmemişlerdi. Bunu merkez komutanlık da düşünmemiş olmalıydı. Haberi aldıktan sonra mesajı getiren asker dahil herkesin beti benze atmış. Nükleer silahları taşıyan uçakları İran füzeleri tarafından kilitlenmişti ve saniyeler sonra uçak havada infilak edecekti. Yapacak bir şey yoktu. Bekleyip füzeleri ne yapacağını görmek zorundaydılar. Ama boşunaydı. Dört gelişmiş füze hedefi kaçırmasına imkan yoktu. Füzeler son safhada düz bir uçuş hattına geçti. B-2 pilotları gözlerine inanamıyor. Oradaydı işte. Gökyüzünde gördükleri o ışıltılar kararlı bir biçimde kendilerine doğru geliyordu. Atlayacak zamanları yoktu ve bunun da bir yararı yoktu. Hatta kilometrelerce karelik bir alanda uçan her şey birazdan gerçekleşecek patlamanın etkisiyle buhar olacaktı. Birbirine baktılar. Duydukları ses füzenin hızlamasıydı. Profesyonellik gereği füzelerin karıştırması beklenen elektronik karıştırmaya soktular ve ısı güdümlü füzeleri yanıltmak için kullanılan ışıkları saçtılar. Dramatik bir anda pilotlar da artık bir robot gibi davranıyordu.